أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Hazreti Hafsa annemiz Gülistan'ı 10. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi en son Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarından bir ay inzivaya çekilmesi kitabi ismiyle İla hadisesine başlamıştık. Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa'nın yanına gelip olayı soruşturduğunu görüyorduk. Orada zamanımız dolmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bize kızıyla konuşmalarını Hafsa annemizle Resulullah'ın yanına gitmesini bu hadiseleri en canlı bir şekilde anlatan isim kıymetli dinleyenlerim. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam hanımlarından inzivaya çekilmişti. Ben son ifadeyi hatırlatayım. Öyle devam edelim ki ilk kez dinleyenler ne olduğunu anlamış olsunlar. Hazreti Ömer çıkışıyor kızına Hazreti Hafsa'ya. Ey Hafsa diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Demek sen işi Resulullah'a üzecek bir dereceye vardırdın ha? Kendi kızıyla konuştuğu için böyle söylüyor. Ona karşı dikkatli olmanı söylemedim mi ben sana? Sen ve siz diğer hanımlar kiminle evli olduğunuzu anlamıyor musunuz? O Allah'ın sevgili kulu ve Resuludur. Onu üzene Allah gazap eder. Ne yaptığınızın farkında mısınız siz? Ben böyle söyleyince diyor Hazreti Ömer, ağlamakta olan Hafsa bu sefer hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Ben de korku ve endişeyle tekrar sordum. Sen ne diye böyle ağlıyorsun? Resulullah sizi boşadı mı yoksa? Bilmiyorum, bilemiyorum demiş idi Hazreti Hafsa annemiz. Bir kelimeden başka bir şey söyleyecek bir halde değildi Hafsa. Bu sefer de Resulullah nerede diye sordum ona. O da işaretle o şuradaki meşrebe bazı kuru gıda maddelerinin ve birkaç eşyanın konduğu bir odacık, bir direkler üzerinde bir küçük odacık. O meşrebeye çekilmiş durumdadır diyor. Hemen döndüm diyor Hazreti Ömer. Oraya varınca karşıma Resulullah'ın hizmetini gören Rebah çıktı. Rebah kimdir? Kısa tanıtayım. Konum değil ama yani ne arıyor orada diye. Bir kölenin ne işi var belki aklınıza gelebilir. Resulullah Aleyhisselam'ın kölesiydi. Onu hürriyetine kavuşturmuştu Aleyhisselam. O da hizmetini görüyor. Artık Resulullah Mevlası ünvanıyla hep yanında bulunuyordu. Esmer telli zencibiriydi. Hakkında bundan fazla malumat yok. Hazreti Ömer devam ediyor. Meşrebeye çıkıp inilen merdiven basamağında oturuyordu. Beni gören bu zenci köle toparlansa da merdivenden kalkmadı. Yani buradan yukarıya çıkılmaz anlamına. Buradan yukarıya çıkılmaz anlamında. Yani çıkmayın anlamında. Efendim merdivenden kalkmadı. Bu oldukça önemli bir ifade. Herkes vazifesini çok güzel yapıyor. Resulullah Aleyhisselam'a karşı nasıl davranılacağının da bir örneği bu. Aslında konum bu değil ama bunu da böyle söylemek durumunda kaldım. Vazifeli sonuçta. Orada hizmetini görüyor Aleyhisselam'ın. Merdiven basamağına oturmuş. Hazreti Ömer geliyor, toparlanıyor ama yer vermiyor. Yani yukarı çıkamazsın anlamına. Orada oturup Resulullah Aleyhisselam'a efendim işte neler olduğunu soracağım ama diyor onun Resulullah'a bekçilik yaptığını anladım diyor. Ona sordum diyor. Şimdi Resulullah yanına giremedi. Ey Rüba, ben Resulullah'ın huzuruna girmek istiyorum. Asıl bilgi orada çünkü. Onun yanına girmem için ondan izin iste. Onun yanına girmem için benim adıma ondan izin iste diyor Hazreti Ömer. Rebah dönüp meşrebeyeden içeriye doğru baktı. Ne kadar baktı bilmiyoruz tabii. Sonra tekrar dönüp bana baktı. Fakat bir şey söylemedi. Resulullah'ın izin vermediğini anladım. Üzülmekle beraber ısrar etmeyerek dönüp mescide geçtim. Minberin çevresinde bir takım kimseler oturmuşlardı mescitte. Bazıları ağlıyor, bazıları da ne yapacaklarını bilemez bir halde öylece duruyorlardı. Ben de orada biraz oturdum. İçimde duyduğum endişe ve üzüntü bana galebe çaldı yine. Kalkıp yine Rabah'ın yanına vardım. Ömer'in içeri girmesi için Resulullah'tan izin iste dedim. Kendi adına söylüyor. Rabah içeri girip hemen yanıma çıktı tekrar. Dedi ki seni kendisine söyledim ama susup hiçbir şey söylemedi. Ben yine dönüp mescide geçtim. Yine minberin yanında oturdum. Fakat daha yeni oturmuştum ki dayanamayarak kalkıp Rabah'ın yanına vardım. İçeriden duyulsun diye bu sefer sesini yükselterek seslendim. Resulullah'a sesini duyurmak istiyor. Ey Rabah! Resulullah'ın huzuruna girmem için ondan izin iste. Resulullah'ın huzuruna girmem için ondan izin iste. Ben öyle zannediyorum ki Resulullah benim Hafsa için geldiğimi sanıyor. Ben hadiseyi anlamak ve gerekeni yapmak için geldim. Resulullah kızımın boynunu vurmamı bana emrederse bile vallahi onun boynunu çekinmeden vururum. Hazreti Ömer bu. Ben böyle seslenince Rabah yine içeri gidip az sonra çıkarak yanıma döndü. Onun da üzüldüğü her halinden belli oluyordu. Seni kendisine söyledim ama yine susup bir şey söylemedim. Sadece kendi kızım Hafsa adına değil, bütün annelerimiz adına özür dilemeye ve yapmam gereken her neyse onu yapmaya geldim. Resulullah'a böyle söyle ey Rabah dedim diyor. Ben böyle artan bir sesle haykırdığım halde yine cevap alamadım. Tam dönüp mescide geçiyordum ki Rabah bana seslendi. Ey Ömer, Resulullah sana izin verdi. Haydi gelip içeri gir. Hemen döndüm diyor. Basamakları bir hamlede çıkarak meşrebeye girdim. Girer girmez önce Resulullah'a selam verdim. Selamımı alan Resulullah doğrularak uzanıp örtündüğü izarını üstüne çekti. Dış giysi. Ben bu arada içeri dikkatli bir şekilde baktım. Gördüm ki Resulullah bir hasırın üzerine uzanmış. Hasırın örgüleri de mübarek bedeninde iz yapmıştı. Yani içeride yatıp dinleneceği bir yatak olmadığı gibi bir minder de yoktu. Hasır üzerine uzanmış, mübarek başının altında içine hurma lifi doldurulmuş bir yastık vardı. Onu böyle mübarek bedeninde hasır izlerini görünce dayanamadım, gözlerimin yaşını tutamadım. Ey Ömer, niye ağlıyorsun böyle? Resulullah Aleyhisselam böyle sorunca hıçkırıklarımı yutarak ona şöyle cevap verdim. Ya Resulallah, üzerine uzandığın şu hasır senin mübarek bedeninde iz yapmış. Meşrebede de pek bir şey yok. Vallahi çok iyi biliyorum ki sen Allah katında Kisra ve Kayser'den çok daha şerefli, çok daha üstün ve çok daha kıymetlisin. Buna rağmen onlar refah içinde yaşıyor, çokça nimetler ve nehirler içinde yüzüyorlar. Onlara karşı sen ise görmüş olduğum yerde ve şu haldesin. Sen ki Allah'ın Resulü ve Habibisin, onun en seçkin kulusun. Resulullah bana döndü, farklı bir soru sordu diyor Hazreti Ömer. Ey Ömer, sen dünyanın onlara, ahiretinde bize ait olmasına razı değil misin? Razıyım elbet diye cevap verdim. O zaman şöyle buyurdu. Öyleyse bu iş böyledir ve böyle olacaktır. Ya Resulallah dedim, müsaade buyur, sana yatak, yastık ve benzeri şeyler getirelim. Bu arada Allah'a dua ediver de ümmetine geçim bolluğu versin. Allah'a ibadet etmezlerken onca asilere geçim bolluğu verilmiştir deyince Resulullah Aleyhisselam doğruldu ve bana şöyle cevap verdi. Ey Ömer bin Hattab, yoksa sen şüphe içinde misin? Onlar hazları, nasipleri dünya hayatında tez elden verilip geçiştirilen bir kavimdir. Geçiştirilen bir kavimdir. Ben de dedim ki öyleyse ya Resulallah, benim için Allah'tan mağfiret dile. Benim için Allah'tan mağfiret dile. Şimdi efendim, bu sahne anlatılırken bu konuda çok da hadis-i şerifler var. Ama benim konum Hazreti Hafsa annemiz olduğu için yani olayın tamamına giremiyorum. Ama onu da ifade edeyim. Hazreti Ömer bunları anlatırken işte Resulullah'ın mübarek bedeninde hasır izi vardı. İşte altında doğruduruz bir şey yoktu vesaire. Resulullah'ın o an için kaldığı yer yatıp kalacak bir yer değil. Yani kiler gibi bir şey işte. Direkler üzerine kurulmuş bir küçük odacık. Orada işte kiler gibi, ne bileyim ambar gibi, nasıl denir bilemiyorum. Yani her yörede farklı bunun isimleri var. Bazı kuru gıdalar, bazı ufak tefek eşyaların konduğu bir küçük yer işte. Orada. Şimdi oraya bakarak Resulullah Aleyhisselam'ın yatağı yoktu, yastığı yoktu, hasır üzerine yatıyordu demek yanlış olur. O an oradaydı. O an oradaydı. Bildiğiniz gibi Aleyhisselam hayatı boyunca toplamda cariyeler dahil 13 defa evlenmiştir. Bir anda hepsiyle 9'uyla beraber bulunmuştur. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın 9 ayrı evi yani odası var. Ve bu odalar farklı şekilde döşenmiştir. Böyle sadece buraya bakarak yokluk felsefesine gidilmek hiç akıllı bir iş değil. Maalesef çoğu da bunu böyle yapıyor. Hatta o hadise burada girsem uzun sürer diye girmedim. Atladım orayı bilerek ama şimdi şu anda bu izah yapınca kısa bir değineyim. İşte ben bundan üzüntü duyduğumu ifade edince diyor Hazreti Ömer, Resulullah Aleyhisselam diyor benim dünyayla ilgim ne ki? Bir binekli, binek üzerindeki bir yolcunun bir ağacın altında dinlenip tekrar yoluna gitmesi gibidir. Hadisini de maalesef yanlış anlatıyoruz. Yanlış yani. Yanlıştan kastımız ne? Yokluk anlamına. Yokluk değil, var. Ama Aleyhisselam hanımlar dünyalık istediler diye üzüldü, bozuldu. Bir ay onların yanına girmeyeceğini, kendisi yanına kabul etmeyeceğine dair yemin etti ve meşrebeye çekildi. Olay bu. Ama az sonra yine göreceğiz. Meşrebeye inzivaya çekildi diye oradan hiç çıkmıyor anlamına gelmemeli bu. Bunları göreceğiz. Çıkıyor Aleyhisselam. Sadece yatması, kalkması, yemesi, içmesi vesairesi meşrebede oluyor. Yani hanımların ikramlarını kabullenmiyor. Şimdi Hazreti Ömer biraz konuşunca Peygamber Aleyhisselam'la diyor ki bu kadar konuşmadan cesaret alarak asır konuya girmeye yavaş yavaş başladım diyor. Ya Resulallah, mübarek yüzünde üzüntü ve gazap eseri görüyorum. Zevcelerinin sana karşı takındıkları tutum canını mı sıkıyor? Hoşlanmadığın bir şey mi söylediler acaba? Allah her zaman ve her yerde seninledir ya Resulallah. Şayet sen onları boşarsan Allah seninledir. Allah'ın melekleri Cebrail ve Mikail seninledir. Ayrıca ben de, Ebu Bekir de ve bütün müminler de seninledir. Biz hepimiz seninleyiz ya Resulallah dedim diyor. Bu arada bu hadiseyi anlayıp çözmek için kızım Hafsa'dan başlayarak kimlere ve neler söylediğini birer birer anlattım. Yaptıklarım ve söylemiş olduklarım şeyler hoşuna gitmiş olmalı ki mübarek yüzündeki hüzün ve gazaplı hale geçip tebessüm ederek gülümsedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan cesaret alarak asıl sorumu nihayetinde daha net sordum. Sevgililerini boşadın mı ya Resulallah? Öyle zannedildi. Sevgililerini boşadın mı ya Resulallah? Hayır buyurdu. Allahu Ekber dedim. Resulullah'ın bu cevabına o kadar sevindim ki coşkuyla tekbir getirdim. Hemen ardından halkın durumunu hatırlayarak bir de müsaade istedim. Ya Resulallah, mescide girdiğimde Müslümanlar üzüntülerinden yerleri eşeliyor, ağlayıp durarak Resulullah zevcelerini boşamış diyorlardı. Müsaade edersen gidip onlara da zevcelerini boşamadığını haber vereyim ya Resulallah. Haber vereyim mi ya Resulallah diye sordum diyor aleyhisselam. Haber vereyim mi? Haber vermek istiyorsan evet haber ver buyurdu aleyhisselam. Bununla da yetinmeyip mübarek yüzü her zamanki gibi gülümseyinceye kadar ben yine konuşmaya devam ettim. Nihayet istediğime erdim. Sonra da meşrebeden çıkarak mescidin kapısına doğru dikilip en yüksek sesimle haykırdım. Resulullah zevcelerini boşamamıştır. Allahu Ekber. Tabi halk da tekbir getirdi duyanlar. Hazreti Ömer bütün bunları yaşadığı gibi bütün bu gelişmeleri de ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır efendim. Hafsa annemiz de sevgili babasının bu gayretlerini görünce ne kadar büyük bir hata yaptıklarını çok daha iyi anladı. Tevbe istiğfar ile arınmaya çalıştı. Ancak meşrebedeki bu inzivahiyatı her şeye rağmen bir ay sürdü. Resulullah aleyhisselam bir ay boyunca yalnız başına meşrebede kaldı. Yemeklerini de orada yedi. Evet. Bu bir ay boyunca hiç dışarı çıkmadı şeklinde anlaşılmamalı. Bunu özellikle şimdi ifade ediyorum. Çünkü bu yanlış anlaşılıyor sürekli. Namazlarda imamlık etmesinin yanında devletin idare edilip yönetilmesi ve diğer her şeyi aynen sürdürüyordu. Sadece yemesi, içmesi ve yatıp kalkması meşrebede oluyordu. Evet, yemesi, içmesi ve yatıp kalkması meşrebede oluyor. Ama tekrar söyleyeyim, bu arada bu bir ay boyunca hiçbir hanımının yanına uğramıyordu. Onlardan hiçbirini de meşrebeye kabul etmiyordu. Hafsa annemiz diğer annelerimiz gibi bu duruma çok üzülüyordu. Öyle ki bütün bir ay bu üzüntü ve ağlamayla geçti. Ne zaman yanına gitmek için izin istese bu izni alamadı bir türlü. Onun yanına varacak, özür dileyip helallik isteyecekti ama olmuyordu. Şimdi önceki bölümde ifade ettiğim için burada biraz hatırlatayım. Annelerimiz ne istediler acaba ki Resulullah böyle tepki gösterdi diye akla gelebilir. bütün listeyi yani onlar tek tek söylemeyeyim ama annelerimiz giyim kuşamla ilgili bir şeyler istemişlerdi. Yani onların istemiş oldukları şeyler gayet makul şeyler. Buna rağmen bunun için mi ayrıldı bizden diye sorgulamaya kalkışmamışlardı. Bu kadarcık bir şeye kızılır mı hiç gibi bir ifade kullanmamışlardı. Ne yaptık ki bu kadar alındı dememişlerdi. Hatta böyle bir şeyi çağrıştıracak bir düşünceye bile kapılmamışlardı. Buna rağmen mahcubiyetlerinin yanında çok ciddi bir şekilde suçlanmışlardı. Bir ay boyu süren tövbe istiğfarlarına gözyaşları karışmıştı. Şimdi bir kez daha söylemem lazım çünkü geçen haftayla bağlantılı gitmesi gerekiyor. Bu kısmın anlaşılması açısından ifade ediyorum. Öyle annelerimiz çok aşırı bir şey de istememişler. Ama aleyhisselam bir mesajı verecek önce onlara, sonra diğer bütün sahabilere, sonra da kıyamete kadar gelecek olan ümmete. Ve sıkıntıyı, eziyetini mübarek kendi çekiyor. Resulullah aleyhisselam hanımlarından inzivaya çekilse de, defalarca söylediğimiz, az önce de ifade ettiğim gibi, bütün hayattan inzivaya çekilmemişti. Bu arada Tebük seferi için hazırlıklarını sürdürüyordu. Nihayet 29 gün süren bu eylem gelen vahiy ile son buldu. Resulullah aleyhisselam hanımlarını ya dünyayı ve dünya ziynetini ya da Allah'ı ve Allah'ın Resulünü ve de ahiret yurdunu tercih etmeleri hususunda serbest bırakmakla emrolunduğu zaman Ayşe annemizden başlamak üzere bütün annemizin yanına varıp hepsine aynı şeyi söyledi. Biz burada sadece Hafsa anneyi görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hadiseyi onun üzerinden götürelim. Şimdi ifadeye dikkat edin. Ayetleri okuyacağım. Ayetleri ama burada konu dağılmasın diye konuyu bitireyim. Ayetlere müstakil bölüm ayırmak istiyorum. Öyle okumak istiyorum. Yani ayetleri ayrı görelim diye. Yani dünyayı ve dünya ziynetini ya bunu isteyecekler ya da Allah'ı, Allah'ın Resulü'nü ve ahiret yurdunu. Yani mevcut hale rıza gösterecekler. Mevcut hale sabredecekler, katlanacaklar, dayanacaklar değil. Bu farklı bir şey. Rıza gösterecekler. Aleyhisselam onlara bu teklifi yapıyor. Onlar da bu teklif karşısında aynı cevabı ve aynı tavrı büyük bir asaretle ortaya koyuyorlar ki bu gerçekten çok güzel bir duruştur. Annelerimizin ortaya koyduğu bu duruş. Yani ciddi bir hata yapmadıkları halde imkanlar biraz arttı diye biraz elbise giyin kuşam istediler diye aleyhisselam onlara bu tepkiyi gösterdi. Bir ay sürdü bu. Neticede gelen vahiyle Allah-u Teala bizzat olaya müdahil oldu. Bunları inşallah şimdi görmeye çalışalım. Evet efendim. Allah'ın emri açık ve net. Buyruğu açık ve net. Biz Hafsa annemiz üzerinden hadiseyi görelim. Hafsa annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın bir ay sonra bu altını çiziyorum. Bir ay sonra yanına geldiğini görünce bir anda ne yapacağını şaşırdı. Ama kendini çabuk toparladı. Bunca zaman gözyaşı dökmüş, tevbe istiğfar ederek kendini yenilemişti. Şimdi gerçekten bir şeye tövbe etmek, bir yanlışı düzeltmek noktasında olduğu gibi aile arasında yaşanan bazı problemlerin çözümünde de bir duruşu ortaya koyması açısından da ayetleri genişçe görmek gerekiyor. Hazreti Hafsa annemiz çok küçük de olsa bir yanlışlık yapmaktan endişelenerek durumu dile getirdi. Hoş geldin ya Resulallah. Hoş geldin. Bir ay boyunca yanımıza uğramamaya ve bizi de yanına kabul etmemeye yemin etmiştin. Ama şimdi 29 gün olunca yanıma geldin. Diğerleri gibi Hafsa annemizin de bu hassas duruşu karşısında. Hepsi çünkü aynısını yaptılar. Aleyhisselam önce Ayşe annemizin yanına gitmişti. Onlara girmedim. Çok memnun olan Resulullah Aleyhisselam da yine diğerleri gibi ona da sormadan edemedi. Sen bugünleri saydın mı yoksa? Evet. Hem sadece ben değil, hepimiz her günü tek tek sayıp durduk. Şimdi gözden kaçmasın. Yani Resulullah'ın gönlünü almak için diğerleri geriye atmıyor hiçbir annemiz. Tabii ki ben saydım, ben yaptım, ben ettim yok. Evet diyor, sadece ben değil. Sadece ben değil. Hepimiz her gün tek tek sayıp durduk. Bugün 29 etti. Bir ay demiştin diyor Aleyhisselam'a. Resulullah tebessüm ederek memnun kalıyor. Bazı aylar 29 gün çeker. Bu ayda 29 gündür. Ben sana bir şey soracağım ki, acele etmeden, onu iyi düşünerek ve yakınlara danışarak cevap ver. Bir problem yaşadığımız zaman bağırıp çağırarak ortalığı ayağa kaldırıyoruz değil mi? Buyur işte. Ne güzel mesaj. Ben sana bir şey soracağım ki, acele etmeden, hemen cevap istiyorum, söyle bakalım. Yok, yok. Acele etmeden, onu iyi düşünerek ve yakınlarına danışarak, anne baba vesaire. Öyle cevap ver. Hazreti Hafsa annemiz büyük bir korkuyla, endişeyle, nedir o ya Resulallah diye soruyor. Resulullah Aleyhisselam nazil olan ayet-i kerimeleri tilavet buyuruyor. Okuyor ayet-i kerimeleri. Ayetleri okuyacağım inşallah ama bir bütün söyleyeyim önce. Burada Ahzab suresinin 28. ayetten 34. ayete kadar. Yani 6 ayet-i kerime. 28'den 34'e kadar. Bu ayetleri okuyor Resulullah Aleyhisselam. Onlara ayrı bölüm halinde okuyacağım için hikaye içinde ayet kaybolmasın diye sadece böyle diyorum. Yeni nazil olan ayeti kerimeleri tilavet eden Resulullah Aleyhisselam hiçbir zorlamaya gitmeden yine şöyle buyurdu. Yani bu oldukça önemli bir şey. Hemen cevap vermeden konuyu yakınlarınla istişare et. Hemen cevap vermeden konuyu yakınlarınla istişare et buyurdu. Hafsa annemiz okunan vahyi öyle içtenlikle dinledi ki sadece her ayet ile değil, sadece her ayet ile değil, her kelimesinden, her kelimesinden bir başka mana çıkardı, bir başka aleme yöneldi. Bir başka ulvi duygular yaşadı. Şimdi okuyunca göreceksiniz. Bir başka hissiyatın kapılarını araladı. Allah-u Teala Hazretlerinin kendilerine nasıl hitap edip nasıl uyardığını bütün haşmetiyle görüp yaşadı. Bütün haşmetiyle görüp yaşadı. Diğer taraftan da Resulullah Aleyhisselam'ın bu anlamlı teklifi karşısında uygun bir cevap beklediğini görünce büyük bir coşkuyla atıldı. Ben bunun için mi yakınlarıma danışacağım yani ya Resulallah? Sen de bilirsin ki ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isteyip tercih ediyorum. Ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isteyip tercih ediyorum. Resulullah Aleyhisselam, sevgili annemizin bu net duruşu ile verdiği cevaptan çok hoşnut olup tebessüm ettiler. Aleyhisselam. Evet. Yani duruş, buradaki asalet çok farklı bir şey. İşte görüldüğü gibi Resulullah Aleyhisselam ilk önce Ayşe annemizin yanına gidiyor. Ben önce bunu söylemiştim önceki derslerde. Ondan sonra da sırasıyla her annemizin yanına ayrı ayrı uğruyor. Yine her birine birbirinden habersiz aynı teklifi yapıyor. Annelerimizin hepsine ayrı ayrı ama aynı teklifte bulunuyor Aleyhisselam. Hafsa annemiz de dahil olmak üzere dünyalık bir şey isteyen de istemeyen de bütün annelerimiz birbirinden habersiz Resulullah Aleyhisselam'a aynı cevabı veriyorlar. Bu onların ortak karakterleri olmakla beraber asaletlerini de ortaya koyması bakımından çok ehemmiyet arz ediyor. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam ile sevgili annelerimiz arasında cereyan eden bu olaya bizzat Cenab-ı Hak müdahil oldu. İlk önce Resuluna, sonra da onun hanımlarına hitap ederek evrensel mesajını gönderdi. İla hadisesi olarak tarihe geçen bu olayı şimdi de ayeti kerimeler ışığında tek tek görelim. Dedim yani ayette de okuyacağım size diye. Şimdi besmele çekerek efendim açalım Kur'an-ı Kerim'imizi. Ashab suresinin 28. ayetinden başlayalım. Efendim. Ben bunları buradan okuyacağım. Ondan sonra gerekli tefsirden aldığım bazı notlarım var. Onları sizlerle inşallah paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennebiyyü. Ey nebi. Kul li ezvacike. Hanımlarına de ki. Yani dünyalık bir şeyler isteyerek seni huzursuz eden kısım tefsir. Hanımlarına de ki. İn kuntunne turidnel hayate dünya ve zineteha. Eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü sadece dünya güzelliklerini istiyorsanız fete'aleyne umetti'kunne ve userrihkunne sarahen cemila. Gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzellikle boşayıp serbest bırakayım. Unutmayalım, hiçbir meal ayetin aynını karşılamaz. O yüzden biraz tefsirden aldıklarımı paylaşayım. Cenab-ı Hak Resuluna vahiy göndererek hanımlarının böyle davranışları karşısında onlara neyi, ne kadar ve nasıl söyleyeceğine ilişkin mesajını iletiyor. Dikkat edilirse burada hanımlara tevbe istiğfar çağrısı yapılmıyor. Açık ve net bir şekilde ihtar var, ihtar. Resulullah'ın hanımı ile beraber bütün ümmetin anneleri olmak gibi bir lütuf karşısında siz yine de dünya ve dünya ziynetlerini istiyorsanız alın size dünya dercesine çok korkunç bir ihtar var burada. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları üzerinden bütün Müslümanlara da apaçık bir uyarı var burada. Kim neyi istiyorsa ona yönelir ve onun için çalışır çünkü. Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu dünya ve dünya nimetlerini tamamen terk etmemizi emretmiyor. Kaldı ki dünya ahiretin tarlasıdır. Tarlaya takılıp asıl gidilecek yeri ihmal etmeyelim diye böylesine net ve apaçık bir uyarı ile uyarıyor bizi. Diğer taraftan sadece erkeğin, özellikle de bir hanımın onurunu zedeleyici, yani sadece erkeğin değil, özellikle bir hanımın onurunu zedeleyici en ağır sözlerden biri boşama kelimesini kullanmaktır. Hiç eğip bükmeden, etrafında dolaşıp bir şeyler hissettirmeden direkt bu uyarı, isterseniz boşayayım ifadesi. Uyarı gerçekten çok büyük. Yüceler yücesinden gelen sakındırıcı bir uyarıdır bu. Uyarıcının uyarısı karşısında pür edep toparlanan sevgili annelerimizi, Hazreti Hafsa annemizi de görüyoruz burada. Peygamberimiz Aleyhisselam kendisi için olduğu gibi ailesi için sade bir hayatı tercih etmişti. Hiç şüphesiz ki bu sadelik dünya nimetlerinden tamamıyla yüz çevirmek anlamına gelmiyor. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz geniş araziler fethetmiş, çok sayıda ganimete bol zenginlik kaynakları elde etmişti. Bu sayede daha önce malı ve serveti bulunmayan birçok kişi zengin olmuştu. Resulullah Aleyhisselam zaten sadaka vermede, bağışta bulunmada ve hediye etmede son derece eli açıktı. Mal, mülk elde etme imkanına sahip bulunduğu halde sakınan, yeryüzünün nimetlerini geride bırakan, Allah katındaki sonsuz ve kalıcı nimetleri seçen birinin arzusuydu bu. Peygamberimiz Aleyhisselam kendi zatına has olmakla birlikte aile fertleriyle beraber örnek bir hayat yaşadığı gibi bunu sürekli yaşatmak da istiyordu. Dünya zevklerini ve nimetlerini aşmak, onların ağırlıklarından kurtulmak, nefsin istek ve eğilimlerinden bağımsız tam bir nefs hürriyeti elde etmek isteyenler bu yolu seçeceklerdi. Üsve-i Hasene olarak bu kutlu yolun başında Resulullah Aleyhisselam ile sevgili annelerimiz vardı. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları olan sevgili annelerimiz, Yüce Allah'ın Resulüne ve müminlere bol nimetler bahşettiğini görünce onlar da dünyalık bir şeyler istemişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onların bu isteğini iyi karşılamadığı gibi çok da üzülmüş ve hoşnutsuzluğunu belirtmişti. Yani dünyaya, dünya kadar, ahirete, ahiret kadar değer vermek ve ona göre hazırlık yapmak, hayatın her yönünde bunu yansıtmak gerekiyordu. İşte Hafsa annemiz bu vahide bunu çok net bir şekilde anladı. Diğer ayet-i kerimeye gelelim. Ve in kuntunne turidnallaha ve rasule ve daral ahire. Yok, eğer siz Allah'ı ve onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız. Fe innallaha a'adda lil muhsinati minkunne ecran azima. Müjdeye bak, müjdeye. Müjdeye bak. Sizin, şunu iyi bilin ki Allah sizin içinizden gayet güzel hareket edenlere, iyiliği seçenlere büyük bir mükafat hazırlanmıştır. De onlara ey Resulüm. Şimdi çok net bir ifade bu. Yani kim neye yönelirse onu elde eder malum. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu bunu burada çok açık bir şekilde önümüze koyuyor. Bir önceki vahide eğer siz dünyayı istiyorsanız diye bir uyarı vardı. Burada uyarı ise çok daha büyük. Eğer Allah'ı, onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız. Dikkat etmemiz gereken çok hassas bir ifade var burada. Allah'ı, onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız. Subhanallah. Subhanallah. Böyle bir şey kim istemez ki? İstiyorsanız kelimesine özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Yani burada katlanırsanız ya da sabrederseniz değil, istiyorsanız diye buyuruyor. İsteyerek, bilerek, içten bir itaat yani. İsteyerek ve içten gelen itaatin mükafatı da o nispette büyük olacaktır. Hafsa annemiz bunu da net bir şekilde kavradı ve diğer ayete geçelim hemen. Ya Nisa'en Nebi, Subhanallah, Allahu Ekber demekten kendimi alamıyorum. Ya Nisa'en Nebi, ey Nebi hanımları, ya Nebi hanımlara, peygamber kadınları, yani sanki Ayşe, Fatma, Hafsa diye seslenir gibi. Ya Nisa'en Nebi, ey Nebi hanımları, men ye'ti min kunne bi fahişetin mubeyyinetin, içinizden her kim apaçık bir hayasızlık, bir çirkinlik yaparsa, yuda'af lehel azabu di'feyn, onun azabı ikiye katlanır. Ona iki kat ceza verilir. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu ise Allah'a göre çok kolay bir şeydir. Subhanallah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayeti kerimede, ayetin başında hususi olarak ey Nebi hanımları diye hitap ediyor. Yani bir insan olarak dünyanın ve ahiretin mevkii ve makamlarının en üstünü olan peygamberlik makamına vurgu yaparak, özellikle o makamda olan kişinin hanımlarının konumunu ortaya koyup ey Nebi hanımları diye sesleniyor. Ey kadınlar demiyor. Ya Nisa'en Nebi. Sanki isimle hitap edercesine çok yakınca bir çağrıdır bu. Görülüyor ki bu onların sahip bulundukları saygın yerin bir sonucu. Çünkü onlar Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları olup ümmetinde anneleridir. Bu iki nitelik onlara ağır görevler yüklemektedir. Aynı zamanda küçük ya da büyük olsun, her ne olursa olsun, kötülüklerin hiçbirine yaklaşmaları istenmiyor. Onları ciddi bir uyarı ile koruma çemberine alıyor. Eğer onlardan biri bir edepsizlik işleyecek olursa iki kat azabı ile tehdit ediyor. Evet. Ayet açık ve net. İşte bu durum onların bulundukları saygın yerin kendilerine ne büyük bir yükümlülük getirdiğini ortaya koymaktadır. Biliyorsunuz yükseklere çıkmak çok zor olduğu gibi sürekli yüksekte durmak çok daha zordur. Sevgili annelerimizden bu zorun zoru istenmektedir. Bunu bütün boyutuyla kavrayan Hafsa annemiz dedik ya, dinledikçe ayetleri farklı ufuklar açıldı kafasında. Ayetlere devam edelim. Ve men yaknut min kunne lillahi ve rasulihi ve te'mel salihen. Bir de bu var şimdi. Ve yine içinizden her kim de Allah ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, güzel şeyler yaparsa, tı'tihâ ecruhâ merrateyn, ona da mükafatını iki kat veririz, ecrini ikiye katlarız yani. وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَر۪يمًا وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَر۪يمًا. Ayrıca onun için biz cennette bereketli, çok daha değerli bir nasip, bir rızık hazırladık. Burada da yine hem nimet ve hem de müjde çok büyük. Bu büyük nimet ve müjdenin ilk şartı Allah'a ve Resulüne itaat ederse olurken, ikinci şartı da itaatin tabii sonucu olarak ameli salih işlerse şeklinde geliyor. İşte böyle durumlarda yaptıkları her güzel amel sevgili annelerimiz için iki kat ecir ile karşılık buluyor. Ayet-i kerimede geçen yaknut kelimesi, yani وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّا يَقْنُتْ يَقْنُتْ yaknut kelimesi uymak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına geliyor malum. Salih amel itaat ile uymanın ve boyun eğmenin fiili tercümesi yani. Öyle söylemiş olalım inşallah. Ayet-i kerimelerde açıkça görüldüğü gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları olan sevgili annelerimiz, ki Hafsa annemiz de içinde, önce uyarıldılar. Hemen ardından önlerine iki seçenek kondu. Onunla beraber oldukları sürece ya böyle hayata rıza gösterip razı olacaklar ya da ondan boşanacaklardı. İkisinden birini tercih etmeleri istendi. Muhayyer bırakıldılar yani. Sevgili annelerimizin tercih hakkı kendilerine bizzat Cenab-ı Hak tarafından verilip böyle muhayyer bırakılmalarına tahyir hadisesi deniyor. İşte tahyir hadisesi budur. Ve Hazreti Hafsa annemiz bu hadisenin tam ortasında ayetleri bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam'dan dinledikçe bir başka ufuk açılıyor önüne. Cenab-ı Hak mesajı veriyor. Resulullah mesajı tebliğ ediyor. Seçim hakkını yine Allah'ın emriyle onlara bırakıyor. Hepsine ayrı ayrı bunları Aleyhisselam okudu. Hepsi birbirinden habersiz aynı cevabı verdiler. Biz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyoruz diye cevap verdiler. Yukarıda bunu gördük ama ayetleri şu an görmeye devam ediyoruz. Birkaç ayet kelime daha var ancak süremiz dolduğu için onları da bir dahaki derste sizlerle paylaşmak üzere. Önümüzdeki hafta yine buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.